Merhaba sevgili dostlar, yeni bir programla karşınızdayız. Bayram sonrası ilk kez mühim şeyler yapıyoruz Cemalettin Taşçı ile birlikte. Bugün biraz CHP'yi konuşacağız. Bütün toplum zaten CHP'yi konuşuyor, ne yapacağını tartışıyor. O çerçevede de CHP nedir, nerede duruyor, işte biraz sağ mı kaydı, muhafazakarlarla helalleşmesi hangi aşamada ve buna karşı içeriden bir tepki, reaksiyon var mı? Sol ne yapıyor? Türkiye İşçi Partisi'nin özellikle bağımsız girmesi, sol düşünce içerisinde nasıl bir rol oynadı? CHP'yi nasıl etkiler? Kürt hareketi ile sol arasındaki ilişkiden de hareketle biraz solcu kimdir? Sol nedir? CHP nerede duruyor gibi meseleleri biraz konuşalım istiyoruz.
Evet, şimdi daha önce anlattığım bir deney var. Ben nerede okuduğumu bulamadım. Sonra da deneyin kendisine de ulaşamadım. Çok da güvenilir olmayabilir bu tür deneyler ama deney bana çok şey söylüyor olduğu için sıklıkla kullanırım. Bir kafes, zemini ortak olan bir kafesi ortadan ikiye bölüyorlar. İki tarafına fareler koyuyorlar. Bu tarafların bir tanesinde bir düğme var. Zemine elektrik veriyorlar. Elektrik verince fareler kaçışmaya başlıyor. Yani kaçışmanın bir çaresi yok. Bir çare değil kaçışma. Kaçışıyorlar ama bir çare değil. Böyle kaçışırlarken o düğmenin olduğu yerdeki bölmedeki farelerden birisi tesadüfen o düğmeye basıldığında elektrik akımının kesildiğini anlıyor. Sonra bir daha elektrik verildiğinde işte gidip o düğmeye basıyorlar. Bir daha veriliyor. Yine gidip basıyorlar. Bu böyle belirli bir süre devam ettiği zaman şöyle bir tablo çıkıyor ortaya. O düğmenin bulunduğu bölmedeki fareler parlak tüylü, hayatla barışık, kendileriyle barışık, canlı, heyecanlı fareler olur iken öteki taraftaki fareler böyle uyuşuk, hayata küsmüş, bezgin fareler oluyorlar. Kanları kontrol edildiğinde de işte birinci bölmedeki o düğmenin olduğu bölmedeki farelerin kanlarında daha yüksek testosteron, ötekilerin kanlarında daha çok endorfin olduğu görülüyor. Bu deney beni çok etkilemiş idi yani okuduğum zaman çok etkilemiş idi. Şimdi buradan sonra söyleyeceklerim böyle işte çok İdris Küçükkömerci falan görülebilir. Değil yani aslında. Çünkü meselenin iktisattan ibaret olmadığını söylemeye çalışıyorum ben. Netice itibariyle ortada bir fark var. Görünen, gözlenen bir fark var. Aslında realitede tabloya şöyle bakacak olursak, farelerin, iki gruptaki farelerin kafesin iki bölmesindeki farelerin de maruz kaldığı elektrik şoku aynı. Çünkü o düğmeye basıldığında bütün fareler elektrikten kurtuldu, elektrik akımından. Ama ikisinin arasında şöyle bir fark var. Birisi elektrik akımını kesebilecek olduğunu biliyor ve kesebiliyor. Ötekisi edilgen. Ve asıl farkı yaratıyor olan maruz kaldıkları elektrik akımı miktarı değil. Asıl farkı yaratıyor olan demek ki birisinin hayata müdahale potansiyelin oldu. Kendi kaderini kendi elinde olduğu zannı, zan diyorum. Çünkü aslında kendi kaderi kendi elinde değil. Yani pekala deneyi yapanlar işte düğmenin elektrik akımını kesmesine mani olabilirler. O elektrik akımını vermekten de vazgeçebilirler vesaire. Yani hayat dışarıda bir yerde bir şeyler, bir takım şartların neticesi olarak gerçekleşiyor ama bir grup fare bu hayatı kendi hayatını kontrol edebileceği zannını üretebiliyor. Ötekisi bu zannı üretemiyor. Dolayısıyla şimdi benim açımdan daha önce başka vesilelerle defalarca söyledim. Temel fark iktisadi farklar değildir. Temel fark insanların kendilerini ilgilendiren kararları verebiliyor olup olmamaları ile ilgili. Ne kadar kararı, hangi kararları kendilerinin verebiliyor oldukları ile ilgilidir. Temel fark budur yani. Ve bu deneyi şununla da bağlayayım. Faust'un başında İşte Faust doktor ama işte kolera salgını var. Salgından kimseyi kurtaramıyor. Ve işte o sırada da Allah'a isyan ediyor. Kara bir köpek kılığında Mefistofeles geliyor ve o ünlü anlaşmayı teklif ediyor Faust'a. Yani ruhunu satması karşılığında olağanüstü güç veriyor ona. Goethe'nin anlattığı şekliyle Faust aniden değişiyor. Değişim sanki hani bu deneyi anlatanların anlattıklarına benzer bir hikaye. Faust birdenbire kendine güveniyor. Duruşu değişiyor. Parlak tüylü oluyor yani. Canlanıyor ve kadınları istemeye başlıyor. Yani testosteronu yükseliyor yani. Yani Goethe bize testosteronu yükseliyor demiyor ama yani kadınları istiyor olması işte o bir canlılık alameti yani. Ben bunun aslında yani bunları okuyup işte bu deneyleri okuyup bu Faust'u okuduktan sonra falan filan kendi geçmişime baktığım zaman da bunun benzerini yaşadım. yaşadığımı fark ettim yani. Benim babam büyük bir tüccarmış, iflas etmiş. Eskişehir'den İzmir'e göçtük. Ben 7 yaşındaydım yani. Çok yoksulluk çektik yani, öyle böyle değil ama sonuçta çok neşeli, çok hayat dolu, hayata bağlı bir ailede büyüdüm. Yani yoksulluğun içinde bunu nasıl başardılar diye böyle kendimce çok kafa yoruyordum. Sonradan fark ettim ki hem annemin hem babamın ailesinin mütemadi gözetiminden, denetiminden kurtulmuş olmak, genç yaşlarında işte annem herhalde 26 yaşında, babam da işte 30 yaşında falan yani. 30 yaşların başında. O yaşlarda o aileye hesap verme, kendi kararlarını kendileri verme gücüne sahip olduklarında hayatla ilişkileri değişti yani. Değişmiş. Sonradan baktığım zaman gördüğüm tablo bu. Çok neşeli insanlar yani, ondan önce daha gençtiler ama Eskişehir'deyken biz öyle değillerdi. Herhangi bir şart daha iyileşmedi. Hatta daha kötüleşti. Sadece
Ama
değişen
kendiler olmaya başladılar diyorsun. Kendiler olmaya başladılar. Hayatta baş başa kalınca iş durum değişti.
kendi kararlarını kendileri verebilir oldular. Yani böyle 480 kilometre ötede birileri o dönem bu şartlarda olmadığı için durmadan onlara şimdi ne yaptınız, bugün ne oldu filan falan. Şunu şöyle yapsanıza bak ama işte kocanın ailesi şöyle, yok karının ailesi böyle filan falanlar olmayınca, durmadan bunlara maruz kalmayınca birdenbire kendi hayatları da, hayatla ilişkileri de değişmiş oldu. Olmuş yani. Sonradan ben tabloyu böyle yorumladım. Bunu çok önemsiyorum. Ve benim açımdan sol, daha doğrusu benim açımdan solculuk, insanların kendi kararlarını kendilerinin verebilecekleri düzenleri, yani daha çok kararlarını kendilerinin verebilecekleri düzenleri kurabilir. Hiç kimse bütün kararlarını kendisi veremez. Herkes öyle veya böyle bir takım kurallara tabi, bir takım ortak kurallar olması gerekiyor. Bizim adımıza, her birimizin adına bir takım kararlar verilmesi gerekecek. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs durağının nerede olacağına birileri karar verecek. Hadi o karara biz katıldık diyelim. Zaten katılmak istemeyebileceğiz de ilaveten. Birçok karara katılmak istemeyebileceğiz. Çünkü birçok kararın, yani Kız Kulesi'nin restorasyonunun günü geldi mi gelmedi mi, şimdi bana sorsalar bu konuda bu karara katılabilecek bir şey yok elimde. Ve her karara katılmak istemem de zaten. Ama katılmak istediğim ve beni ilgilendiriyor olan kararlara katılabilmemi sağlaması gerekiyor. Benim anladığım, tırnak içinde mükemmel der diyeceğim, mükemmellikten kastım herkesin mükemmellik derken kastettiği şey değil. Ama yani olabilir en iyi sosyal düzen, isteyen herkesin kendisini ilgilendiren kararlar arasından istediği hepsine doğrudan müdahale etme şansı olmasıdır. Yani Kız Kulesi'nin restorasyonu için bir kaynak gerekiyor. O kaynak atıyorum işte filanca metronun
Yapımı.
yapılmasını erteletebilir vesaire. İşte bütün bunları hiçbirimiz oturup böyle etraflıca ölçüp biçip bunların arasından tercih yapabilecek durumda değiliz. Dolayısıyla birçok karar bizim dışımızda verilecek. Ama bu kararlara istediğimizde ve eğer kendimizi o kararlara katılmak için donatmış ise katılabilir olmamızı sağlayacak bir sosyal düzene ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ve benim açımdan solculuk, benim anladığım şekilde solculuk, bu düzeni arama, bu düzeni kurmaya çalışma işidir.
Pek bizim geçmiş pratiğimize benzemiyor bu solculuk tarifi ama
Sadece geçmiş pratiğimize değil, mevcut pratiğimize de benzemiyor. Sen girerken söyledin yani işte CHP ve tip, işte bunlar sol. Kendilerine sol dediğimiz, kendilerine sol diyenler, sol dememiz istenen özneler vesaireler. Şimdi ben şu seninle işte meclisteki dört tip milletvekilini alalım, sohbet edelim ve onlara son derece basit bir soru soralım. Yani devletin elindeki imkanlar kafidir ve herkese konut sağlayabilecek durumdadır diyelim. Herkese kendisinin konut sahibi olması için gereken parayı mı verelim, yoksa herkese konut vermeyi mi garanti edelim desen, sana garanti veriyorum. Tamam diyecek ki konut verelim. Niye? Çünkü işte biz onlara parayı verirsek bir kısmı gidecek kafa çekecek. Öteki kısmı absürt yurt dışı seyahatlerde harcayacak. Sonra yine gelecek konutsuz kalacak diyecek yani. Ben bunu CHP'lilerle defalarca test ettim ve onlar böyle diyorlar yani. Ve burada herhangi bir şüpheleri de yok. Ya olur mu, sen hani bunu ötekisi nasıl istenebilir de anlamıyorlar.
Bir de parayı kullanamayabilir yani, o kadar parayı vereceksin, bir ev parasını çaldırır, kaybeder, düşürür ya da işte dediğin gibi çocuğunun düğünü için harcayabilir ya da başka bir şeyler.
Evet ya, sonuçta kızı serbest bırakırsan ya davulcuya ya zurnacıya mantığını, taşradaki bu mantığı işte büyük ölçekte tekrarlanması, yani vesayet, yani dadılık meselesi halinde bugün solculuk denen şey. Ve bu son derece de olağan görünüyor. Neden olağan görünüyor? Şimdi oraya asıl varmak istiyorum. Yani bu, ben böyle bir şey söylediğim zaman neden meczup muamelesi görüyorum? Çünkü şöyle bir hikaye var ortada. Bak kardeşim, biz parlak tüylü, canlı, heyecanlı, hayatla ilişkisi doğru dürüst olan, bilgili vesaire filan insanlarız. Ötekiler görüyorsun, yani işte uyuşuk, ne yapacağını bilmeyen, hayata küsmüş, yeterince imkanları olmadığı için bu durumda olan, halbuki yeterince imkanları olmadığından değil yani. İmkanları aynı. Ama işte yani bizi onlarla nasıl bir tutarsın yani? Tabii ki kararları biz vereceğiz. Ama nasıl çalıştı mekanizma? Aslında o parlak tüylü olanlar o düğme tarafında, o yani kendileri daha akıllı, daha doğru tercihler yapmış vesaire falan olduklarından olmadı. Düğmenin olduğu tarafta olduklarından oldu. Şimdi sen ve ben öteki tarafta doğduk. Ama işte bir kapı vardı iki bölmenin arasında. Çünkü bu taraftakiler daha az yürüyorlardı. Bu taraftakiler daha çok yürüyorlardı. Neden? Çünkü bunların çocukları ölmüyordu. Bunların çocukları ölüyordu. Bunlar şehirde yaşıyorlardı. Bunlar köyde insan emeğine ihtiyaçları vardı falan. Dolayısıyla şimdi ikisinin arasındaki nüfus dengesi sürekli olarak düğme olan taraftakinin aleyhine çalıştığı için buraya insan kaynağı transferi gerekiyordu. İşte oraya da uygun kapılar yapılmıştı. Bizi seçiyorlardı. E sen gelebilirsin, sen gelemezsin. Biz seçilmiş olanlardandık. Düğmenin olduğu tarafa geçtik. Öyle olmadı mı yani?
Evet, öyle oldu.
Ve olayı şöyle kodladım. Evet, yani sonuçta insanlar düğmenin olduğu tarafta olmayı hak edenler ve etmeyenler. Kendi kararını vermeyi ve başkaları hakkında karar vermeyi hak edenler ve etmeyenler olarak ikiye ayrılır. Bu işi hak etmemiş olanların, kendi kararlarını vermeyi hak etmiyor olanların arasından arada birileri çıkar. Onları da bu tarafa devşiririz. Sistem bunu yapıyor, görüyorsunuz değil mi bak yani. Dolayısıyla da şimdi bu sisteme inanın. Yani bu sistemin söylediği şey ne? Bu taraftakiler kararları doğru verdikleri için bu taraftalar. Doğru kararları verdikleri için bu taraftalar. Ve bu kararları verebilecek olanlar buraya geçebiliyorlar. Sistemin bize söylediği, bizim dünyaya söylediğimiz hikaye buydu. Bütün dünyada böyle. Yani bak burada New York Times'ta birileri yazıyor. Çünkü New York Times'ta yazmayı hak edecek vasıflara sahipler. Birileri Oxford'da profesör. Çünkü Oxford'da profesör olmayı hak edecek vasıflara sahipler. O yüzden böyleler. Halbuki tablo öyle değil işte. Bu deneyim bana gösterdi. Yani buradaki herhangi birisini bu tarafa geçirsen, düğmeye basma yetkisini eline versen, bir süre sonra o da öyle davranacak.
Demek ki düğmeyi her yere koymakta fayda var. Her bölüme bir düğme koymak lazım.
Çok güzel bir şey söyledin. Biz yani iki tarafa da düğmeyi koysak, net toplamda herkes parlak tüylü olmayacak. Herkes canlı heyecanlı olmayacak. Çünkü bu oyunun mutlaka kaybedenleri olacak. Kazananları ve kaybedenleri. Çünkü bu aslında en başta söylediğim gibi ne kadar elektriğe maruz kaldığımızla ilgili bir şey değil. Hangimizin ötekisine kıyasla hangi güce sahip olduğuna bağlı bir şey ve bu güç hiçbir durumda homojen dağılmaz. Yani birileri bir takım kararlar verir. Bu verdiği kararların sonrasında işler yolunda gitmez. Ötekisininki gider. Yani sen şimdi Fenerbahçe'nin başındasın. Transfer kararı vereceksin, verirsin. Transfer ettiğin adam birdenbire yani işte Alex olur ya da yani işte Rossi olur. Bu yani bunların ne olacağını bilemezsin. Orada bir kimya var ve bu kimyayı önceden öngöremezsin. Bunları yaparsın. Bazen yolunda gider, bazen gitmez. Sonuçta Ali Koç olarak böyle dandik dundik konuşmak zorunda kalırsın. Çok cafcaflı ailelerde büyümüş, çok cafcaflı bir kariyere sahip olarak falan Fenerbahçe'yi perişan edersin. Ama yani işte kuyruğu da dik tutmaktan başka bir yani kuyruğun dik olduğu için durmadan yine öyle kuyruğu dik olarak konuşur durursun. Sonra işte bak ama ya ulan bu şartlarda yetişmiş olmak bile işte bir kulübü yönetmek için kafi değilmiş der birileri. Ama yarın öbür gün başka bir şey olduğu zaman yine Ali Koç aranır. Çünkü o düğmenin olduğu tarafta doğmuş. Yani düğmenin hemen yanında doğmuş yani. O şeyi fark edemez. Ölene kadar da fark edemeyecek. Yani aslında tek meziyeti tek avantajı düğmenin olduğu tarafta doğmuş olmak. Şimdi benim derdim,
Bu da fena bir avantaj değil yalnız. Ömür boyu sana bir koltuk çıkıyor her zaman.
her zaman yani sonuçta hepimizin hayatında böyle avantajlı ve böyle dezavantajlı durumlar var. İşte Ali Koç Fenerbahçe'nin başkanı olmasaydı orada işte CHP'nin genel başkanı olmaya bilmem neye filan falan aday olarak insanların zihninde dolaşan bir adam olacaktı. Yani aslında ne kadar beceriksiz vesaire olduğu görülmemiş olacaktı ve evet yani öyle bir avantajı vardı ama başkalarının için de aynı şey geçerli. Senin için de benim için de aynı şey geçerli. Test edilmediği sürece
Evet.
yani aa bak bunda bundan şunlar olur falan filan hayaller kurulabilir yani. Net toplamda benim derdim yani bu sözünü ettiğim hikayede o iki kafes bölmesini birbirine ayıran bölme aslında sınıf bölmesidir. Ve bu sınıflar arası geçirgenliği maksimize edecek. Hatta mümkünse o duvarın tamamen kalkması ve sınıfların ortadan kalkmasıdır benim solculuktan anladığım. Tamam mı? Yani ama olay böyle olmuyor. O sınıfları muhafaza etmek üzere bir solculuk, bir tutuma solculuk deniyor. Dolayısıyla şimdi ben konuştuğum zaman da işte sen sağcı, efendim zaten sol hakkında konuşmak sana mı? Ya tamam ya sizin solunuza bir itirazım yok. Yani sizin solculuğunuza da bir itirazım yok. Ama benim baktığım yerden tablo iktisadi değildir. Benim baktığım yerden tablo kararlara ortak olma mücadelesidir. Ve dünyanın bugünkü halini benim baktığım yer daha iyi açıklıyor diye düşünüyorum. Yani Birleşik Devletler'de insanlar Kansas'taki muhasebeci işte şeydeki New York'taki iklim aktivistinden daha kötü şartlarda yaşamıyor. Daha kötü ekonomik duruma da maruz değil ama kararların kendisinin dışında veriliyor olmasından muzdarip. Buna ses edemiyor idi, artık edebiliyor. Trump gibi bir adam çıkıyor ve onun peşinden giderek öteki bölmedekilere ulan siz ne biliyorsunuz, bizecik bildiğiniz yok deme lüksüne sahip oldu. Yani tablo dünyanın mevcut halini bence benim yaklaşımım daha iyi açıklıyor. Bu anlamda benim
Orada
bakış
karşı tarafa hücum etme ve ondan intikam alma duygusu ön planda, herkes için iyi bir hayat kurma dürtüsü hemen hemen yok gibi gözüküyor o Kansas'la muhasebecide.
çünkü o New York Times'ın çöreklenmiş olanlar mevcut sistemi sürdürebilmek için giderek daha biçimsiz işler yap. Yani hem giderek daha az vasıflı haldeler. Yani Harvard profesörleri bundan 40 yıl önceki Harvard profesörlerinden daha vasıfsızlar. Ama Harvard'da da tırnak içinde mesela cumhuriyetçi kimseyi bırakmadılar. Derdimi anlatabildim mi? Yani bu taraf belki hani şey hikayesiyle yani tamam bize de sıra gelirse biz de karşı tarafa geçeceğiz hikayesiyle avunmayı belki de sürdürebilecekti ama artık geçirmemeye başladılar bir. Yani babadan dededen Harvardlı
Sen kalıyorsun.
oldular bir yandan. Öte yandan da yani işte öteki tarafı daha şiddet bir biçimde, daha biçimsiz bir biçimde aşağılamaya başladılar. Yani işte bu SJV'lerle, şunlarla, bunlarla siz zaten hayvan haklarını da bilmezsiniz işte, kadın haklarını da bilmezsiniz işte, şöyle aşağılıksınız, böyle alçaksınız, insan sınıfını, insan türünün posasısınız filan edası yürüttüler. Daha vahim oldu. Yani sonuçta fabrikalar kapandı, sanayisizleşti Birleşik Devletler ve bu sanayisizleşme sürecinde faturanın ağır bölümü o Kansaslı muhasebecilere çıktı. Yani ötekilere bir şey olmadı yani. Hollywood'dakilere bir şey olmadı. Tamam,
Şimdi
dolayısıyla
gerçi Hollywood'dakilere de bir şey oluyor. Onlar da kaybediyor da genel olarak baktığımızda. Ama Amerika'nın iç düzeninde baktığımızda hala kazanıyor olabilirler. Doğru.
bak tekrar söylüyorum. Hollywood'dakiler de kaybediyor vesaire. Sorun şu. Birleşik Devletler'in kararlarını hala onlar veriyorlar. Yani,
Evet.
yoksa şimdi Türkiye'de de tablo ne? Yani ekonomik olarak aslında AKP'ye oy verenlerin gördükleri zarar, vermeyenlerin gördükleri zarar. Yani orta sınıfın gördüğü zararla mukayese edildiğinde oransal olarak daha az. Ama yani sonuçta hala işte konuşulmaya başlandığında böyle yani kararları tabii ki bizim vermemiz gerekiyor işte liyakat falan filan lafları edilip duruyor. Ve hani Erdoğan'ın şikayet ettiği o kültürel hegemonya kurulamıyor. Şimdi bu işte kültürel hegemonya kapsamında bir
Orada da kararları tamam bu taraf alıyor, öbürlerini dahil etmiyor. Ama onlar da karar almaya başladıklarında diğer kısmı dahil etmiyorlar kararlarına. dışta durun diyorlar. Mecbur kaldıkça o zaman hani bir iki ihtiyacı olunca gel hadi sen de bir şey söyle de bir bakalım falan diyor. Ama kararda oraya pek şey vermiyor.
Yok yok, Türkiye'deki mevcut durum, yani 2013'ten sonraki mevcut durum giderek netleşti ki ya tamam, düğme bizim tarafta kardeşim, buradan sonra siz çenenizi kapatacaksınız edası sergileniyor.
Evet.
Erdoğan 2013'ten itibaren net bir biçimde bak düğmeyi bu tarafa geçirdim, şimdi benim arkamda durun diyor kendi tarafına ve o sayede seçim kazanıyor. İktisadi olarak 2013'ten bu yana Türkiye sistematik bir biçimde ve herkes kayıpta. Onun dışında uluslararası itibar olarak akla ne geliyorsa her anlamda kayıpta. Bir tek fark var. Düğme Erdoğan'a oy verenlerin tarafına geçti ve işte onlar da giderek azgınlaşıyorlar. Yani şimdi bir tane İsmail Ağa cemaatine yakınmış anladığım kadarıyla Hüseyin Çevik diye bir zat-ı muhterem bir iddiada bulunmuş. Onu bir izleyelim. Yani beyefendi ne diyor bize? Bak işte Harun'la Musa yan yana yürürlerken işte şimdi yanlış hatırlıyor olabilirim. Harun galiba bir çocuğun kafasını koparıyor da Musa ne yaptın sen diyor da filan. Şimdi yani bazı çocukların kafir olacağı önceden belliymiş. Onları işte ortadan kaldırınca falan, şimdi böyle bir hikaye üzerinden neyi meşrulaştırıyor? Irak'ta, Suriye'de bebek ölümlerinin dünyanın kalanına kıyasla daha yüksek olması. Niye Amerika'da bebek ölümleri düşük? Çünkü Allah onları gözden çıkartmış. Onları, kafir çocuklarını öldürmüyor yani. Ya böyle bir şey söyleyebilecek. Şimdi bunu söyleyen adamın yani o tweet'i izlerken yani hatırlarsa çok parlak tüylü, çok kendinden emin, çok testosteronu yüksek bir biçimde söylüyor yani. Eskiden de bunları söylüyor idiler ama yani daha böyle sesleri kısık, daha tırnak içinde utangaç bir eda ile söylüyorlardı. Evet, yani şimdi Türkiye'de tablo ve Birleşik Devletler'de de tablo terse değişti. Yani düğme yer değiştirdi. Ama Avrupa'da hala acaba biz hani buradan yavaş yavaş birilerini bu tarafa geçirerek bu eski düzeni sürdürebilir miyiz çabası var ve nispi olarak da bir performans sergileniyor yani. Ama Türkiye'de kendisini solcu diyenler düğmeye erişimlerini kaybettiler. Zaten de endorfin yüklendiler. İşte bayramda akın akın Bodrum'a gidip birbirlerini buldukları zaman bugün de atlattık telaşındalar. Bir sonraki seçimi kaybedecek olduklarını da farkında olarak tırnak içinde nihilist bir hayat sürdürüyorlar. Hayalleri ne? Düğme bu tarafa geçsin. İktidarı alsak düğmeyi bu tarafa geçireceğiz ve işte bu hocaların konuşmasına mani olacağız.
Peki düğmenin olduğu yeri kendileri geçip ve orada gene düğmeyi kapatan kişiler olmak gibi bir hedefleri yok mu? Öbür tarafa dahil olup onların içerisinde kalıp.
Bir kısmı da öyle yapıyor işte yani. Hulki Cevizoğullar, şunlar bunlar da öyle yapıyor zaten. Ama
Onlar kimlik değiştirerek yapıyorlar. Hani değiştirmeden ben buyum arkadaş ama burada olacağım ve sizin tarafınızdayım ve burada mücadele ederek sizinle beraber bu kararı değiştirmeye ya da katılmaya varım.
ben sonuçta toplumun ana gövdesinin, ya kardeşim düğme müğme olmasın ya da herkesin erişimine açık olsun
Tabii.
duygusuna sahip olduğunu düşünüyorum. Biz birbirimizi dövmeyelim. Yani siz bizi dövdünüz. Biz de sizi dövdük. Yani buradan da bir cacık çıkmadı. Birbirimizi dövmeyelim duygusuna sahip olduğunu düşünüyorum. Ve dolayısıyla da ben siyaset üretecek olsam, bak bizim ne Erdoğan'a ne bu aydınlanmacılara ihtiyacımız yok. Herkes kendi kararını kendisi verecek. Kimse bir başkasına dadılık yapmaya kalkmayacak. Bilhassa devlet kimseye dadılık yapmaya kalkmayacak. Onu şöyle biraz kenara çekeceğiz. Şimdi burada oyunu bozuyor olan devlet. Onu biraz kenara çekeceğiz dense, politika olarak bu üretilse Türkiye'nin ana gövdesini ağırlıklı, yani çok yüksek bir oranla bu politikaya, yani bu hissi, bunu kimse aptal değil. Bunu anlatsan herkes anlayacak yani. Ama olay böyle olmadı. Ve böyle olmuyor. Ben solcuyum diyor adam. Yani ya peki nedir senin solculuğun? Seni ev sahibi yapacağım diyor. Yani senin kendini ev sahibi yapman için imkanları açacağım demiyor ya. Çünkü o işine gelmiyor. Çünkü eğer o adam kendisi ev sahibi olacak şekilde olur ise düğme onun elinde olmayacak. Tek derdi düğmenin kendi elinde olması. Çünkü işte şu kadar sene okumuş. Şimdi Fazıl Say bir 100. yıl marşı yapmış, kıyamet kopmuş falan. Neyse, Türk geçmiyormuş, Cumhuriyet geçmiyormuş, çarpmış, çürpmüş, bir yıl geç. Neyse, buna bir uğraşıp didinip cevaplar vermiş. aklı başında Fazıl Say'dan beklemediğim kadar aklı başında cevaplar da vermiş. Yani demiş ki mealen, kardeşim bu benim 100. yıla bir katkı. Beğenirsiniz beğenmezsiniz. Siz de kendinizinkini yaparsınız demiş. Tamam, işte buraya kadar bir mesele yok. Ama iş işte Marx'ın sözlerine şuna buna geldiğinde çıkmış demiş ki prozodi bozukluğu filan prozodi filan gibi tartışmalar onda yok demiş öyle bir şey. Bir tane vardı onu da düzelttim. Ben bunun için şu kadar 23 Nisan'ı yetiştirmek için şu kadar çalıştım. Yani günde 16 saat şu kadar süreyle çalıştım. Yani ben çalıştım o halde iyidir. Şimdi birisi bu, ikincisi yani bir sonraki cümlede geçiyor olan siz bu Marx'ın sözlerini işte yazan Ayten Mutlu'ya bu söylediklerinizden pişman olacaksınız, ben onu göreceğim. Atatürk olsaydı bir kadına, kadın şaire bunları söylediğiniz için sizin yüzünüze tükürürdü. Şimdi yani derdimi anlatabiliyor muyum? Yani düğmenin olduğu taraftayım ben ya da oradayken işte alışkanlıklarımız buydu. Yani biz, bak kardeşim, kadın şairin kadınlığıyla falan bir işimiz yok bizim yani. Ya şiir bir 100. yıl marşı için uygun değil. Sana göre uygun demişsin yani. Buldum işte bilmem kaç bin şiir içinden benim için en doğru olan şiir buydu demişsin. Senin için öylemiş yani. Bizim için değil yani. Orasına bir atam lafı ekleyip, burasına bir nice yüzyıllara eklemekle şiiri, bu şiir bir 100. yıl marşı için uygun olmamış. Yani bana göre de böyle olmuş yani. Olamaz mı yani? Yani ben şimdi her şarkıyı beğenmiyorum. Her futbol oyuncusunu beğenmiyorum. Benim beğenmediklerimi beğenenler var. Yani her tatil yerini beğenmiyorum. Benim beğenmediklerimi beğenenler var. Her yer tıklım tıklım. Ya yani sonuçta bunu da beğenmiyoruz yani. Olamaz mı yani? Şimdi ama barikatın kurulduğu yer neresi? Şairin kadın olması. Yani ötekinin yaptığından farkı var mı? Öteki de işte kadının başının örtülü olması yüzünden başına geldiğini iddia ediyor. Yani kadın hırsız. Kadına hırsız diyorsun. Vay sen başörtülü hırsız diyorsun, diyor öteki de. Yani bu da şimdi şairin kadın olmasına sığınıyor ve çok çalışmış olmalı. Öteki de çok çalıştığını söylüyor. Sahiden de çok çalışıyor ayrıca yani. Günde kaç yüz tane, kaç bin tane imza atıyor. At bakalım, o kadar imza atabilecek misin yani? Dolayısıyla bize çok çalışmak veya vesaire filan falanlar lazım değil. Yani kadın şairin şiiri de lazım değil. Bize doğru dürüst bir 100. yıl marşı lazım. Tamam mı? Bu
Lazım mı? O da bir tartışılır da hani çıkıyorsa çıkar, çıkmıyorsa da çok ısmarlamayla da bu işler olmuyor
bana kalırsa lazım.
galiba.
100. yıl sosyal olarak, toplumsal olarak değerlendirilmesi gereken bir fırsat diye görürüm. Yani toplumun seferber edilmesi, heyecanının yükseltilmesi için bir fırsat olarak görürüm bu tür tarih dönümlerini. Dolayısıyla lazım. Burada bir marş da lazım. Başka birçok şey de lazım. Ama
Ama bu biraz kendiliğinden olması gereken şeyler değil mi? Yani.
işte kendiliğinden olsa bizi peşinden sürükleyecek bir şey çıkar.
Evet.
Şimdi sen 75. yıl marşı da oldu. Hatırlıyor musun 75. yıl marşını yani?
50. bile hatırlamıyorum.
Hiç söyledin mi yani?
Yok.
Yani bu böyle yukarıdan. Yani Gezi'yi şimdi hepimiz hatırlıyoruz. 15 Temmuz geliyor. Yani 15 Temmuz'u artık 15 Temmuz'un postundan 40 tane Türk çıkaranlar bile biz hatırlatmaya utanır hale geldiler. Çünkü 15 Temmuz yukarıdan aşağıya bir hareket idi. Gezi aşağıdan yukarıya bir hareket. Şimdi bizim bu 100. yıla katılmamızı sağlayacak mekanizmalar olsaydı, evet bu 100. yıl başka türlü olacaktı. Devletin 75. yıl, 50. yılda yaptığı gibi yukarıdan aşağıya bir şey olarak yapıldığında oradan bir cacık çıkmıyor işte yani. Çıkması gerekir. Bunu doğru dürüst kutlamamız gerekir. Doğru dürüst hakkını vermemiz gerekir. Kendimize, yani 100 yıllık bir cumhuriyetimiz var diye kendimize güvenimizin yükselmesi vesaire için. Ama işte sonuçta düğme bizim elimizde değil yani. Biz endorfin yüklüyüz ve böyle kenarda bunların olması gerekir konuşuyoruz. Dolayısıyla o düğmeyi buraya getireceksiniz dememiz gerekiyor. Bunu demediğimiz sürece getirmeyecekler. Bu işin vahameti hakkında bir misal daha vereyim yani ben. Sonuçta İhsan Fazlıoğlu diye birinin, tanımıyorum etmiyorum, bir iddiası dolaşıyor ortada.
Bilim tarihçisi kendisi.
Evet, ne kadar doğrudur bilmiyorum yani. İbn-i Sina hakkında. Şimdi o Twitter'e bir bakalım yani.
İslam medeniyeti artı Selçuklu Osmanlı medeniyeti bilim tarihi, entelektüel tarihi çalışacak en az 5000 kişi lazım. Bir örnek vereyim, vaziyeti buradan çıkartın siz. İbn-i Sina ilk defa 1013'te ilk fasikülünü yayınladım. Biz de bir Medine Üniversitesi'nde bir şey yaptık, panel. Tamam, İbn-i Sina'nın felsefi tarafını konuşacak adam var. Batı'ya etkisini konuşacak adam da bulduk. Tıbbını konuşacak bir tane uzman aradık Türkiye'de. Ha, tıp tarihçimiz var ama tıp bilmiyorlar. Lafsi düzeyde, işin teknik tarafını bir tane bulamadık. Dedim ki, yurt dışından getirtelim. Sadece Tel Aviv Üniversitesi'nde 4 tane İbn-i Sina tıp uzmanı var arkadaşım. Dünyadaki İbn-i Sina tıbbı çalışanların %95'i Yahudi. Niye? Çünkü İbranice'ye 110 kez tercüme edilmiş El-Kanun Fıttıp. 110 kez. Türkçe'de var mı? Hayır. E ne konuşuyorsun o zaman? O zaman çağıracaksın, uzmanları dinleyeceksin, mahkumsun. Bilen yönetir kardeşim.
Şimdi ne anlıyoruz? Ne kadar doğrudur verdiği malumat bilmiyorum. Yani gerçekten de işte Türkiye'de İbn-i Sina'nın tıbbı hakkında yeterli bilgi yok mu? Gerçekten de İbn-i Sina'nın tıp kitabı Türkçe'ye çevrilmedi mi? Gerçekten de 110 kere İbranice'ye çevrildi mi? Bunları bilmiyorum yani. Ama bunlar olabilir mi? Olabilirler. Bak benim yaşadığım en trajik şeylerden bir tanesi şuydu. Yani doktor arkadaşım anlatmıştı. Doktora jürisinde, hekim arkadaşım yani, doktora jürisinde, kendisi profesör. Yani doktoran çocuk bütün metin boyunca Avicenna, Avicenna diye yazmış. Sunuşta da Avicenna deyip duruyormuş. Hep benim arkadaş sorum sen bu Avicenna'nın İbn Sina olduğunu biliyor musun diye bilmediği ortaya çıkmış. Ya şimdi Türkiye gerçekten böyle bir durumda yani. Ben hani İhsan Fazlıoğlu'nun son lafına falan katılıyor değilim. Yani öyle işte bilen yönetir falan. Bunlar çok şey, bilmek önemlidir. Bilgi güçtür. Bunlara bir şikayetim yok. Yani bunlar, böyle bakıyorum ama böyle hani İbn Sina hakkında işte bilmem neyin %95'i Yahudi. Bunların da böyle hani tırnak içinde memlekette var olduğu varsayılan Yahudi düşmanlığını kışkırtarak onun üzerinden bir şey çıkartmak falan gibi çabalar olduğunu düşünüyorum. Buralara girilmesine ihtiyaç yok yani. Yani ana hatları itibariyle Türkiye'de hiç kimse işini doğru dürüst yapmıyor. Bu konuda kendimce bir sevdiğim misali de vereyim. Fotoğraf makinesi keşfedilip işte foto gerçekçi tablo yapmanın manası kalmayınca, yani fotoğraf makinesi en gerçekçi fotoğraftan daha şey tablodan daha tırnak içinde kaliteli görüntü sağladığı zaman bu ressamlar arasında bir şeye yol açtı yani, sıkıntıya yol açtı. Bir kısmı bildiğini yapmayı sürdürdü ama bir dakika şimdi biz ne yapacağız diye düşünmeye başlayanlar da oldu. Bunların öncülerinden bir tanesi işte o 1900'lerin başındaki Viyana, en parlak Viyana döneminde işte Klimt diye bir adam yaptığı iş şu oldu yani, resim sanatının Rönesans vasıtasıyla kazandığı en müthiş kazanım olarak görülüyor olan perspektifi ortadan kaldırmak oldu. Yani iki boyuta indirmiş tuvali ve böyle tuhaf tuhaf bezemeler yaparak, öpücük tablosunu da şimdi gösterelim, yani bu tür tablolar yaptı. Tablolarında altını, bildiğin altını bir malzeme olarak da kullandı. Bir şey denedi yani. Akabinde başkaları başka şeyler denediler. Ana hatları itibariyle temel mesele şuydu. Tam o dönemde aynı zamanda işte böyle hastalıklar hakkında bilgi artmış, cildin altında bir yerlerde bir şeylerin oluyor olduğu, bilinci gelişmiş, Freud çıkmış, bilinçaltı gibi kavramlar icat etmiş ve işte orada insanın ruh durumuna yönelik başka başka bakış açıları gelişmeye başlamış falan. Klimt ve işte birçok başka kişiyle resim sanatını artık o görünenin arkasındakini göstermeye çalışmak gibi bir meydan okuma olarak gördüler ve bu konuda kendilerince bir takım çabalar harcadılar. Ama sonrasında ne oldu? Sonrasında işte buradan soyut resim vesaire gibi kavramlar çıktı ve resim sanatı, müzik sanatı gibi toplumla bir hayli kopuk olduğu için, yani popüler resim ve popüler müzik dışındaki kısmı, yani sanatçı böyle kendince bir statü sahibi olunca bu sefer o statüye hücum eden bir yıl zevzek oldu. Bunlar çeteler oluşturdular ve birbirleriyle hayranlaştılar. Abuk sabuk adamlar bu mevzileri ele geçirdiler ve yani işte maruz kaldığımız absürt bir yıl şey oldu. Yani bunun mesela en tipik misali Türkiye'de olay nasıl oldu? Yani işte Bedir Baykap sokak ortasında çıplak kadın bedeni boyamak gibi bir reaksiyon gösterdi. Sorduğun zaman işte bunun son derece toplumsal bir yığın gevezeliği de var. Ya kardeş sen resim sanatı üzerine kafa yor. Ya boş ver yani sen ressamsın. Resim sanatı üzerine kafa yor. Senin elindeki silah bu ve sen bu silahla toplumu dönüştürmek vesaire filan falan gibi dertlerin varsa o zaman yaptığın eserin topluma ulaşması, onda bir şeye yol açması filan üzerinden kafa yor yani. Öyle bir tablo var ki dünyada bu hani düğmenin olduğu taraftakilerde bunlar giderek vasıfsızlaştılar dediğim gibi ya çeteleştiler ve vasıfsızlaştılar. Yani sonuçta Bedri Baykam'ın, Fazıl Say'ın böyle fanları var mı? Var. Bir şey senden benden daha iyi bir şey anlıyorlar mı? Yani işte o boğa yükselince efendim işte ordu meğer hücum ediyormuş da işte yaylılar sazı ele aldıklarında işte inleyen toplum savaşın şeyinde inleyen yani bunu anlıyorlar mı? Anladıkları yok yani. Anlayan var mıdır? Vardır. 3-5 kişi o da Fazıl Say anlattığı için anlıyorlardır falan filan. Ama sonuçta böyle bir toplumdan kendini izole etme, kendini toplumun dışında ve üstünde bir yere, düğmeye yakın bir yere konumlama aracı oldu bütün bunlar. Ve bu dediğim gibi yani sadece Türkiye'de olmadı, en çok Türkiye'de olmadı. Türkiye'de en çok olmadı ama Türkiye'de şu oldu yani. Türkiye'de sahiden de işte İhsan Fazlıoğlu'nun söylediği gibi herhangi bir konuda merak edilmedi, merak üretilmedi yani. Yani biz daha önce söylemiştim yani o Sovyetler Birliği çöktüğü zaman hangi ülkeler Türkiye bunu bilmiyorduk. Rusya Federasyonu içinde Türkler kimler bunu hala bilmiyoruz. Yani o Rusya'yı merak etmedik, Ukrayna'yı merak etmedik, Suriye'ye girdik, Suriye'yi merak etmiyoruz. Yani Suriye'nin demografisi ne, ekonomisi ne yani Davutoğlu'nun fantezileriyle 100 yıl öncesine dair nasıl diyeyim hikayesiyle biz Suriye'ye girdik. Emevi Camii'nde namaz kılacaktık. İşte milyonlarca Suriyeli'yi kucağımızda bulduk. Şimdi Türkiye'de böyle bir kabızlık, bir kısırlık hali var. Her şeye rağmen aradan böyle işte genç insanlar uğraşıyorlar, didiniyorlar, çağı yakalamaya çalışıyorlar. Orada 3-5 kişi, burada 3-5 kişi işte yapay akıl hakkında, blockchain hakkında acaba bunlar ne yapacak bize? İnsanlığa ne yapacak, biz burada ne yapabiliriz diye kafa yoruyorlar vesaire. Yani böyle çok sınırlı sayıda ve sistem tarafından desteklenmeyen, ben onlardan biriyim. Yani. Sonuçta bilgi işlem alanında kendimce uluslararası standarttaydım. Ama yani devlet benim arkamda durmadı. Sistem benim arkamda durmadı yani. Çünkü orada tıpkı IBM'in durumunda olduğu gibi böyle birbirle hayranlaşan, bu benden sorulmalı diyen bir takım züppeler çeteleşmişlerdi. Bu çeteleşme dünyanın en berbat işidir. Verimi en çok düşüren iştir yani. Vasıflı insanların ortaya çıkmasına, bir şey olmasına mani olur. Dolayısıyla da Türkiye bu anlamda böyle bir kalemde bütün problemlerini, Türkiye'nin bütün problemlerini çözmeye hevesli, absürt, çeteleşmiş bir güruh tarafından 60 sene yönetildi. Yani işte neydi Dilber Ortaylı'nın kankası? Türkiye'nin efendim en makbul kesimi askerlerdir filan diye geyikler anlatıp durdular. Ya kardeşim o askerler dediğimiz sonuçta işte başlarına Kenan Evren'i getiren güruh yani. Kenan Evren'i hepimiz gördük. Yıllarca gördük. Yani iki lafı doğru dürüst edemeyen Picasso kimmiş diyecek kadar haddini şaşırmış bir varlıktı yani. Picasso'nun yaptıklarını anlamayabilirsin. Başka bir hikaye. Adam resim sanatı hakkında senin 60 sene kafa yorduğundan daha fazla kafa yormuş bir adam ve yani yaptıkları senin anladığın akıma uymuyor olabilir ama senin yaptığını fotoğraf makinesi yapıyordu yani. Çok daha iyi yapıyor. Sonuçta ama sırf resim sanatı hakkında değil, her konuda densiz, dunsuz laflar edip duran bir adamdı. Şimdi öteki genelkurmay başkanlarının çapsızlıklarını görmedik çünkü bu kadar konuşmuyorlar. Ve TSK böyle bir kurum kardeşim. Her şeye karar vermek istedi uzun yıllar boyunca Türkiye'de. Verdi de
Çünkü anahtar oradaydı, düğme oradaydı.
evet düğmeyi herkesten sakınarak sadece kendisini seçtiği işte Celal Şengörgillere filan o düğmeye erişim şansı vererek ama yani sonuçta memleketin gidişatını tayin eden kurum olarak uzun yıllar iş gördü. Ve onların hoşuna gidecek işleri yapanlar, onların hoşuna gitmek için de işte ne lazım? Yani her insanın kafası buna çalışıyor. Şimdi nasıl her insanın kafası Erdoğan'ın hoşuna gitmek için ne lazım olduğunu yani Yiğit Bulut gibi bir adam Erdoğan Hoşuna ne gider? Ben nasıl oraya kapağı atarım? Bunu akıl edebiliyor değil mi? Sen de akıl edebilirsin değil mi? Yani ben de akıl edebilirim. Yani bizi izleyen herkes de akıl edebilir. Sadece bunu kendimize yediremeyiz. Tablo böyle bir şey. Şimdi sen bir merkezde topladığında ve bir hamleyle, bir kılıç darbesiyle Gordiyon'un düğümünü çözeceğin vehmiyle iş yaptığın sürece memleket böyle olur. Yani orada sahiden de kimse İbn Sina'yı merak etmez. Çünkü İbn Sina'nın bir karşılığı yok. Türkiye'nin problemlerinin çözümünde. Türkiye'nin problemlerinin bir kere de çözümü gibi bir şey, bir hayal kurulup duruyor. Yani biz gençken de bu hayali kuruyor idik. İşte sosyalist olacağız. Efendim işte İdris Küçükömerlerin peşinden veya Kıvılcımlıların peşinden veya işte tipin peşinden gideceğiz ve işte falan filan bir şeyler. Bir kere de çözülecek. Öyle bir dünya yok yani. Sonuçta herkes bir ucundan tutacak. Herkes bu oyuna katılacak. Eskiden de herkes katılamıyordu dediğim gibi. Düğme bir taraftaydı. Sadece onlar katılıyorlardı ve toparlayayım tekrar pahasını. Ve iddia ediyorlardı, bize bir hikaye satıyorlardı ki bak evet biz hak ettiğimiz için bu taraftayız. Değildi. Hak ettikleri için o tarafta değillerdi. Piyango onlara vurmuştu o tarafta. Ben bölmeyi koyanlar öyle denk getirmişlerdi ve düğme orada kalmıştı. O düğmenin hakkını vermediler. Başka ülkelerde bu düğmelerin hakkı bir nebze verilgen işte dediğim gibi hani Clint kendince bir şeyler sahiden kafa yorup akıl üretip bir şeyler yapmaya çalıştı. Tek tarafta Picasso, bu tarafta Freud. Yani ben Freud benim açımdan bir tam bir soytarıdır kendi hesabıma. Ama yani sonuçta adamın zihinsel emeği, hayatta kalmak için gösterdiği o olağanüstü çaba vesaire son derece saygıdeğer ve çok sonucu oldu yani. Türkiye'de kimsenin suyun üstüne kalması için kendisini çaba harcaması gerekmiyor ki. Devlet seçiyor. Şunlar üstte kalacak, bunlar altta kalacak diye. Dolayısıyla dönüp dolaşıp aynı şeye geliyorum. Devleti geriletmeden, insanları değiştirerek veya partileri değiştirerek. Yani şimdi AKP'yi götürüp CHP'yi getirerek falan biz bu problemi çözemeyiz. Yani görüyorsun, görünüyor yani değil mi? Yani sonuçta CHP'nin solculaşmak falan gibi bir derdi yok. Yani sol CHP için bir işte Ruşen Çakırları falan avlamak için bir olta.
Evet
Kimse
ama
solcu değil.
CHP şey olmadı ama AK Parti CHP'lileşti yani. O da aynı CHP gibi devlete sahip çıktı ve devletin düğmeyi o yönetiyor yani şu anda. Aldı elinden.
Evet, yani sonuçta bizim sıkıntımız düğmenin bir kesimin elinde olmasından kaynaklanıyor. Onu değiştirdiğimiz zaman problemi çözemeyeceğiz. Biz düğmenin herkesin erişimine açık olabildiği kadar herkesin erişimine açık olmasını, olabildiği kadar insanların kendi kararlarını ve toplumu ilgilendiren kararlara katılımını sağlamak için bir çaba harcamamız gerekiyor. Bunun şartları oluştu. Yani eskisine kıyasla çok daha kolay. Eskiden bu yani 1960'ta bunu hayal etsen de yapamazdın ya. Yani nüfusun %60'ı kırsalda yaşıyordu. Kış geldi mi nüfusun %20'siyle Türkiye'nin teması kesiliyordu. 3 ay boyunca Türkiye'nin teması kesiliyordu yani. Sonuçta adam bir karar verecek olsa neye karar verecek olduğunu bilmiyordu. Vermiş olsa o kararı iletecek yolları yoktu yani. Dolayısıyla da o günün şartlarıyla bugünün şartları farklı ve bugün zaten o fark yüzünden bu aşağıdan gelenler ha hop kardeşim siz bircacık beceremediniz. Biz de bu kararlara katılacağız. O düğmeye biz de
Ama
dokunacağız.
şimdi değişmeyen bir şey var galiba. Yani çok şey değişmesine rağmen o dönemin solu yönetenleriyle CHP'yi yönetenleri bugünün solu yönetenleriyle CHP'yi yönetenleri arasında mantık değişmiş gibi gözükmüyor. Aynı tutum, aynı eda, aynı duruş orada duruyor. Bize bırakın kardeşim, biz bu işi yürütelim çizgisindeler.
Evet. Sonuçta CHP'ler o açıdan değişmediler ama şu açıdan değiştiler. Artık düğmeye erişemiyorlar.
Evet. İşte onun
Yani...
için bırakın düğme bizden gelsin. Biz onu sizden daha iyi hızlı kapatırız. Çabuk ya hallederiz filan diyorlar.
Evet. Çünkü yani düğmeye herkesin erişebileceği bir dünya hayali kurulamıyor. Ya sen erişeceksin ya ben erişeceğim. Den öteye geçemiyoruz. Bu da orada işte
Orada bile mücadeleyi tam verebiliyor galiba. Yani ben artık düğmeye erişmek için mücadele ediyorum bile diyemiyor CHP. Sadece ya bana verseniz daha iyi olur. Siz bunun hakkını tam veremiyorsunuz. Layık değilsiniz. Biz bu işi hakkıyla yaparız. Dan ibaretmiş gibi duruyor.
Evet, biraz ölmeye yatmış bir hali var. Yani biz aslında yaparız ama işte bu millet, bu toplum idrak edemiyor. Ama yani ana şey olarak, aks olarak, kavramlaştırma olarak mesele ne? Düğme ya sizin elinizde olacak ya bizim elimizde olacak. Sizin elinizde olduğu için bu haldeyiz. Bizim elimizde, sizin elinizde olduğunda da bu haldeydik. Yani bir şey fark etmiyor yani. Temel sıkıntı bu düğmenin olabildiği kadar geniş kesimlere açılımını sağlamak. Ve bunun siyaseten satılabilir bir mal olduğunu düşünüyorum. Bir. İkincisi benim açımdan solculuk budur. Sizin aydınlanma aklınıza ihtiyacımız yok yani. Yani ben solcuyum yani şimdi aylarca kendimce tipin Türkiye'ye lazım olduğunu işte ciddi bir oy alabilme ihtimalinde olduğunu falan söyledim. Tip hakkında hep olumlu konuştum. Şimdi de olumlu konuşurum ama tiplilerin kafalarının da böyle olduğundan eminim yani. Yani bana güvenmeyen, benimle ilgili kararı benim vermeme yanaşmayan, kendileri çok efendim işte mesai harcamışlar. Üstelik aralarında kadın da var. Dolayısıyla filan yani şimdi hikaye buralara doğru gidiyor. Ya buralardan bir çıkış yok. Benim
Hala solda yani tip CHP olsun işte diğer solda olsun bir rehabilite etme, düzeltme. Bozuldu bazı şeyler. Bunları biz düzeltiriz yaklaşımı var. Radikal olarak bir değiştirme anlayışı yok. O devrimci ruhu kökten değiştirme, farklılaştırma, yepyeni bir şey yerine koyma anlayışı yok. Dolayısıyla buna uygun bir örgütlenme ve buna uygun bir hedef de ortaya çıkmıyor.
şimdi 1960'larda Türkiye hızlı bir şekilde sanayileşiyor idi. Dolayısıyla bir işçi sınıfının zuhur etme ihtimali var idi. Ve dolayısıyla işte dünyanın başka yerlerinden tercüme kaynaklarla işte işçi sınıfının üzerinden bir yani bu 1960'larda tablo nasıl görünüyordu? Yani böyle gidecek ve Türkiye'nin nüfusunun tamamı işçi veya işte
Ücretli olacak.
tarım emekçisi olacak ve işte emek ve sermaye arasındaki çelişki üzerinden filan bir şeylerin yapılması gerek. Şimdi görünen tablo ama geldiğimiz tablo ne o kadar emeğe ihtiyaç var ne öyle tarım nüfusuna ihtiyaç var. Bambaşka bir yere gelmişiz. Bu ezberlerle solculuk yapılması bana çok tuhaf görünüyor. Bana öyle görünüyor. Yani kimseye bir şey söyleyebilecek halim yok. Benim solculuğu ben kendimi bu anlamda herkesten daha solda görüyorum. Benim solculuğu kardeşim bırakın herkes kendi kararını versin. Bu kafayla ben mesela tütün yasağına karşı çıktım. Ya sen kimsin beni benden koruyorsun? Ama şimdi orada kaptırdın. Bugün gelip festival yasağı yapanlar da bak bizi yani festival yasağı için baskı yapan o dandik 3-5 kuruluş da bizi bizden koruyor yani. Bak festivallerde çünkü uyuşturucu tüketiliyor. Çünkü işte orada alkollü gençler sonradan pişman olacakları işler yapıyorlar falan filan. Şimdi bizi bizden korumaya çok hevesli yığınla özne var. Dolayısıyla benim dünyayı tasnif ederken kullandığım argüman şu. Başkalarının ne yapması gerektiğini düşünenler ile kendisinin ne yapması gerektiğini düşünenler. Şimdi Bedir Baykan başkalarının ne yapması gerektiğini düşünen bir adamdı. Clint kendisinin ne yapması gerektiğini düşünen bir adamdı. Freud kendisinin ne yapması gerektiğini düşünen bir adamdı. Tamam. Benim açımdan temel fark bu yani. Benim ne yapmam gerekiyor? Soru budur. Yani Celal'in ne yapması gerekiyor diye sormaya başladığım zaman benim devrelerim yanıyor.
Benim ne yapmam gerektiğini düşündüğüm, ortaya koyduğum şeyler senin hiç hoşuna da gitmeyebilir. Ya da aslında benim de zararım olabilir bir süre sonra. Ben bunun farkında olmayabilirim. Ama o kararı ben vermeliyim.
Hiç şüphem yok. Yani benim derdim burada. Senin adına ben verdiğim zaman senin kararında ben verdiğim zaman belki hani sen kendin verdiğin zaman başına gelecek olan dertler gelmeyecek. Ama sen bunu hiç bilmeyeceksin ki. Dolayısıyla başına daha küçük dertler geldiğinde onu benden bileceksin. Halbuki yani herkes kendisi olabildiği kadar kararlarını versin ve herkes kendisinden bilsin. Herkes kendisine çeki düzen versin. Bu da akşamdan sabah olacak diye bir iddiam yok yani. Yani akşamdan sabah olmayacak gibi yüzlerce yıl geçse de olmayacak. Ama sonuçta insani düzen benim açımdan budur. Orada falan canın, burada filan canın ne kadar aptalca işler yapıyor olduğunu görebilirim. Beni ilgilendirmiyor olması gerekir yani. Ama ilgilendiriyor ve herkes başkasının hayatına elini sokmuş durumda. Yani kol dirseklerine kadar sokmuş durumda. Daha da çok sokmak istiyor. Sıkıntımız buradan kaynaklanıyor. Bütün dünyanın sıkıntısı buradan kaynaklanıyor. Bunu yapabiliyor idik. Demin dediğim sebeplerle 60'larda 70'lerde bunu yapabiliyor idik. Çünkü çok etkisiz, çok güçsüz, elinde bir enstrüman olmayan, yani bunu talep etse bile talep ettiğini ifade edebilecek gücü olmayan kitleler vardı dünyanın her yerinde. Dünyanın bazı yerlerinde o kitleler sistematik bir biçimde öteki tarafa geçirildiler ve hayatlarından memnunlar. Ama şimdi Fransa'da olup bitenlere yorumlar getiriliyor ve böyle hakikaten dumura uğruyorum. Yani net toplamda gördüğümüz tablo, yani oradan yola çıkıp Türkiye'ye böyle akıllar. Şimdi bu İsmail Ağa'nın Hüseyin Çevik'i böyle absürt absürt laflar ediyor. Yani bebek ölümleri hakkında. Yani bu taraftakilerin akılları da akıl değil ki. Yani işte Fransa'daki olaydan bakıp 15 yıl sonra Türkiye böyle olacak. Yani Türkiye 15 yıl sonra öyle. Yani Fransa'nın şartlarının ve oradaki o 3. nesil ayaklanan çocukların şartları ile Türkiye'ye gelen Suriyelilerin şartları aynı değil. Aynı dinamiklerin ürünü değil. Ama böyle kestirmeden akıllar yürütülüyor. Bunlar akıl diye yürütülüyor. Böyle kocaman kocaman şeylerle, çok yüksek testosteronla söyleniyor falan. Yani aslında iki tarafın birbirinden çok bir farkı yok yani. Hüseyin Çevik'in testosteron seviyesiyle işte 15 yıl sonra Türkiye'nin halini görmek istiyorsanız Fransa'ya bakın diyenin testosteron seviyesi aynı. Akılları da aynı. Ama sonuçta bak tekrar tekrar dönüp dolaşıp aynı şeye geliyorum. Benim açımdan bütün bunlar kabul edilebilir şeyler değiller. Fakat ben onlara karışamam. Bunu ben zaten karışamam da benim bunlara karışabilir olmamı olma zannımı üretiyor olan devlet. Yani devlet benim tütün tüketmemden bilmem işte falan festival yapmama kadar her şeye karışabilir olduğunu gösterdiği zaman ha şimdi ben de Celal'in ne yapacağını devlete ele geçirirsem, düğmenin tarafına geçebilirsem karar verebileceğim şimdi. Bunun üzerinden bir düğme savaşı yapıyoruz. Halbuki düğmesiz bir dünya hayal etmemiz gerekiyor. Ya da düğmeye herkesin erişebildiği bir dünya hayal etmemiz gerekiyor ve benim açımdan solculuk budur. Böyle bakınca ne CHP ne tip solda değil benim bakış açımdan. Ama yani işte böyle bir de böyle bir masal üretiliyor. Yani şimdi kimse ben solcuyum diyen ve başkalarının solcu olmayan ya da CHP'yi sağa kaymakla suçlayanların sol hakkında dişe dokunur lafları da yok yani. Kimsenin bak şartlar aynı şartlar değil. Şimdi o işçi sınıfının ya da işçi sayısının artıyor olduğu dönemde yaşamıyoruz filan diye yani lüzumsuz işlere koşturuluyoruz. 70'lerde tablo öyle değildi ki sahiden koşturulduğumuz işlerde iş yapıyorduk yani.
CHP'nin ve solun bir radikal değişimi mümkün mü? Ya da o şartlar oluşuyor mu en azından? Çünkü anladığımız kadarıyla hali hazırda bir restorasyon yaklaşımı var. Biz işte mevcudu alacağız, biz devam edeceğiz. Biraz sağını solunu düzelteceğiz, yola böylece gideceğiz. Aslında kendilerine de böyle bakıyorlar. Ya bazı yerlerimiz aksıyor, işte buraları düzelttiğimizde güzel, hoş gözükeceğiz ve millet bizi seçecek gibi bir düşünce var. Halbuki bütün bunların kenarda bırakılması, yepyeni bir şeyin inşa edilmesi, hedeflenmesi, yani yeni yüzyılda artık yepyeni bir hikayenin peşinden gidiliyor olması lazım. Bu radikal değişimi yapabilir mi toplumu, en azından toplumun bu kesimi?
Ben şöyle söyleyeyim. Toplumun neredeyse tamamına sirayet etmiş düğmeyi ele geçirmemiz gerekir. Mantığı olduğunu düşünüyorum. Ama topluma bir üçüncü seçenek olarak bak düğmeye kimse erişemeyecek. Hepimiz erişebileceğiz. Seçeneği sunulduğu zaman topluma her iki taraftan da her iki kanattan da çok büyük kitlelerin tamam bizim asıl istediğimiz buydu diyecek olduğunu zannediyorum. Böyle düşünüyorum. Bunun tabii ki doğru paketlenmesi, uygun paketlenmesi, toplumla benzer bir frekansta paketlenmesi filan gerekiyor. Yani lisanıyla, efendim işte öznesiyle filan doğru olabildiği kadar özenle yani baştan savma yapamaması, hiçbir şeyin baştan savma yapamaması gerekiyor. Bunun da baştan savma yapamaması gerekiyor. O anlamda bir marş koymak kaydıyla toplumun bu projeyi rahatlıkla satın alabileceğini düşünüyorum. Geniş kesimleri. Ama bu seçeneği CHP üretir mi? Üretmez. Yani genlerinde yok, niyetleri yok. Orada CHP'den milletvekili seçilen herkes anında düğmeye nasıl erişeceğiz? Ya da düğme bizi, senin demin dediğin gibi daha doğrusu, ah düğme bizim evimizde olsaydı memleket nasıl cennet olacaktı? Masalı anlatmakla tatmin oluyorlar yani. Buradan toplumun CHP'yi zorlaması gerekiyor. öyle değil kardeşim, böyle olacaksınız diye. Yapabilir mi? Yaparsa bunda sonuç alabilir mi? Ben yani bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Şeyi bilmiyorum, Tanju Özcan'ın yürüyüşü ne hale geldi.
Yani bu yani amacı ne olursa olsun bir toplumun hareketlenebileceğine dair bir işaret gibi gözüküyor. İyi bir şey yani.
Tanju Özcan'ı günahım kadar sevmem yani. Ama şunu teslim etmek gerekiyor ki bugünün şartlarında yapılması gerekeni yaptı. Bunu Tanju Özcan değil daha makbul bir özne yapsaydı çok ciddi bir sonuç alırdı diye düşünüyorum. CHP'ye böyle bir baskı gerçekleşirse o kireçlenmiş yapı bunun karşısında un ufak mı olur yoksa kendisini değiştirme zarureti çerçevesinde buradan yeni bir şey çıkarabilir mi? Bilemiyorum yani. CHP sahiden zor bir kurum ama belki de doğrusu sıfırdan yeni bir şey yapmaktır. Onu da bilmiyorum. Yani CHP'yi de AKP ile birlikte paketleyip tarihin çöplüğünü atma iddiası sergileyen yepyeni bir şey yapmak olabilir. Ama net toplamda hani bu öznelerden bağımsız olarak konuştuğum zaman bize düğmeye herkesin erişebileceği hayalini veren bir siyasete ihtiyacımız var. Bu siyaset üretilebilir, üretilirse Türkiye'de ciddi karşılık bulur. Tabii ki burada AKP'sinden CHP'sine bütün devlet bunu yozlaştırmak için elinden geleni yapar. O da yani bu işler böyle ha tamam bizim niyetimiz buydu, bu iş böyle olur diye olmaz. Bir yol boyunca bariyerle karşılaşılır. Ama bu mücadele saygıdeğer bir mücadele olur ve eğlenceli, hayata anlam katan bir mücadele olur. Böyle bir mücadelenin dünyanın ihtiyacı var. Türkiye bu anlamda öncü, ilk olma şansına da sahip. Çünkü en çok bizim canımız yanıyor yani. En yüksek tehlikeye doğru biz gidiyoruz. Yani senin hani sorduğunu şöyle bir kapatayım kendimce. Sonuçta aslında partiler bu kadar topluma kapalı olmasalar zaten bu duruma düşmez. Şimdi bu kadar kapalı olan partileri sahiden toplum baskısıyla dönüştürmek ne kadar mümkün? Teorik olarak bunu bilemiyorum yani. Teorik olarak elbette mümkündür. İhtimal vardır yani. Ama ne kadardır onu bilmiyorum. Ama her şeyi denemek zorundayız. Yani CHP'nin bir yandan CHP'yi dönüşmeye zorlamak zorundayız. Bu anlamda değişmeye. Yani daha popülist, daha böyle sol sol lafı edip de soldan ne dediği belli olmayan bir şey olarak değil yani. Çok somut. Kardeşim bak oyuna beni katacaksın diye zorlamamız gerekiyor. Ve bir taraftan bunu yapar. Bunlar birbirini dışlayan şeyler diye bir taraftan bunu yaparken bir taraftan da başka bir özne yaratmaya çalışılabilir. Yani belki de hepsini birden yapmak gerekiyor.
Böyle bir soru aklıma geldi. Yani genel merkezlere girmek partilerin zaten zor da mümkün değil. Ama illerde ve ilçelerde teşkilatlara partinin dışından herhangi birisi gidip bir vatandaş bir derdini acaba anlatıyor mu? Benim şöyle bir derdim var filan diye. Ben bunun da pek olmadığı gibi bir hisse doğrusu kapılmış durumdayım. Kendi parti üyeleri de sanıyorum kendi ilçelerine ve il örgütlerine gitmiyorlardır.
Gitmiyorlardır. Yani sonuçta şimdi zaten Türkiye'de temel meselelerden bir tanesi bu partilerde bu mevcut sistem kurulduktan sonra iyice pekişti. Önceden de vardı. İyice pekişti yani delege ağları vesaireler falan iyice güç sahibi oldular. Parti il ve ilçe binalarına da öyle kolay girilemiyordur. Girsen muhatap bulamıyorsun. Bulsan seni dinler gibi yapıyordur ama yani
Gidiyordur.
dinlemiyordur yani. Bir
Evet.
şey bir taşı yerinden oynatma imkanı yoktur. Bunun aslında son derece kestirme bir çözümü var yani kasten yapılmıyor. Yani üyelik işte internet üzerinden yapıyor sen üye oluyorsun. Genel merkeze gitmiyor senin üyelik bilgin yani. Bunu parti üyeliğini genel merkezin denetiminden veya il ilçe teşkilatlarının denetiminden çıkaracak işler yapılması. CHP'de bir ara buna bir heveslenildi. Aktif üye, pasif üye. Yani çünkü diğer partilerde de tablo böyledir ama yani CHP'de işte diyelim ki 40 tane üyenin telefon numarası aynı. Öteki tarafta 35 üyenin telefon numarası aynı filan falan. Ya bir kişi bunları yazmış. Neden? Çünkü işte sonuçta kendisi delege olacak. Bunların önüne geçmek teknik olarak o kadar zor şeyler değil. Twitter bile anonim katılımı engellemeye niyetlendiği zaman engelleyebiliyor yani. Parti üyeliğinde yapmak o kadar zor bir şey değil. Yapılabilir ama yapmaya niyetlenilmiyor. Çünkü mevcut sistem düğmenin, şimdi hani Türkiye genelinde ve dünya genelinde düğmeden söz ettik. Sonuçta CHP'de kendi içinde bir ekosistem ve orada da düğme birilerinin elinde. Yani orada da bir düğme var yani.
Evet.
Ve
Her
o düğmeye
ilde, her ilçede bir düğme var. Genel merkezde var. Evet, doğru.
dolayısıyla şimdi ve bütün bu hikayenin yani böyle sürmesi, yani düğmeye herkes erişiminin engellenmesi hangi masalla anlatılıyor? Kardeşim manyak mısın ya? Bak işte şurada şunu görüyorsun, burada bunu görüyorsun. Bu insanlara güç devşirilir mi? Kusurlu yani bu insanlar yani. Sanki hani AKP'nin Üsküdar üyeleri kusursuz da gibi böyle. Sonuçta bütün herkes kusurlu, hepimiz kusurluyuz. Bu kusurlarımızla birlikte oyuna katılmak ve işte o düğmeye erişimimizin sağlanması gibi bir şey talep etmek zorundayız. Senin talep etmen hakkını koruyacağım ki sen de benim talep etme hakkımı koruyacaksın ve hepimiz o düğmeye erişebilir olacağız. Senin ne yapacağını, o düğmeye eriştiğinde ne yapacağını bilmiyor olduğum halde bu olay böyle gerçekleşecek. Dolayısıyla birbirimize güvenmemiz gerekiyor. Dolayısıyla devlete değil, birbirimize güvenerek oynadığımız zaman oyunu kazanma ihtimalimiz var. Aksi halde yok yani.
Tamamdır. Burada bitirelim istersen.
Hay hay.
Peki sevgili dostlar, burada bitiriyoruz. Programın sonuna geldik. Desteğiniz için, katkılarınız için, yorumlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.